Ayrım 28, sayfa 246. 27 numaralı masadaki insanlara dair. Girişteki isim listesine bakarak 27 numaralı masada oturmaları gerektiğini gören bir avuç insan, henüz bu itibar düşmesinin iç burukluğunu atlatamadan bir de tanımadıkları insanlarla yan yana gelmiş olmanın sıkıntısını yaşıyorlar. Bu yüzden bir gazeteciyle bir dizi oyuncusu dışında fazla konuşma olmuyor aralarında. Hepsi kendi düşüncelerine gömülüyor. Şücaettin Bey Allah'a şükrediyor. Gel de kelamullah'a, tevafuka, kader-i ilahiye, levh-i mahfuza inanma. Eğer kısmette yazılmışsa her şey olur. Hiç kimse beni yıllar önce o kış günü işkembeciye iş aramaya yollayan Rabbül Alemin'in planlarının önüne geçemez. Dolapdere tepelerinde bir gece konduya sıkış tepiş sığışmış bir ailenin 7. çocuğu olan Şücaettin, daha çocukken Kasımpaşa'daki bir işkembecide işe girdi. Elinden bir şey gelmezdi ama hiç olmazsa bulaşıkları yıkar ya da yerleri süpürürdü. İlk başlarda para vermeseler bile babası aileden bir boğaz eksilmesi anlamına gelen bu işe çok seviniyordu. Kim derdi ki o zayıf, üşümüş, aç Şücaettin, sürekli dayak bekleyen, her gürültüde başına inecek darbeden sakınan, konuşurken kıpkırmızı kesilerek insanların yüzüne bakamayan çocuk, gün gelecek İstanbul'un en zengin yapsatçılarından biri olacak, gökdelenler, limanlar, siteler yapacak, yanında binlerce insan çalıştıracak, İngiltere kraliçesiyle aynı marka arabaya binecek, Boğaz'da tarihi bir yalıda oturacak, canı sıkıldığında özel jetine atlayıp Akdeniz limanlarından birinde bekleyen yatına gidecek. Kurban olduğu yaradandan başka kim yapabilirdi bu mucizeyi? Kimse, hiç kimse. Ama bir de vesile olması gerekiyordu elbette. Onun mucizesine vesile de aynı işkembecide çalışan, kendisinden 2 yaş büyük, uzun boylu, Kasımpaşalı bir abiydi. Hemşeri oluyorlardı. Abisi bir yandan çalışıyor, bir yandan da İmam Hatip'te okuyordu. Kasımpaşalı abinin Şücaettin'e çok yardımı dokundu. İşkembecide yol yordam öğretti. Onu bir çeşit himayesine aldı. Şücaettin bazen gider abisinin oynadığı maçları izlerdi. Abisinin profesyonel futbolcu olma hayali kurduğunu biliyordu. Daha ne hayalleri vardı. Gece geç vakit lokantada el ayak çekilince anlatırdı bunları Şücaettin'e. Onun da gözü kamaşırdı. Allah'ın hikmetine bakın ki abisinin bütün hayalleri teker teker gerçekleşti. Siyasete girdi. İlk başlarda seçilemeyerek morali bozulduysa da sonra şansı bir döndü. Dönüş o dönüş. Abisi çok ama çok yükseldi, saraylarda oturmaya başladı. Sanki Allah önündeki her engeli kaldırıyor, her yolu açıyordu. Abisi çocukluk, gençlik hayallerinin çok ötesine geçmişti. Bugün geldiği nokta hayalleri arasında yoktu bile. Ama her istediğini yapmaya, her arzusunu yerine getirmeye o kadar alışmış, Allah'ın onu özel olarak gönderdiğine o kadar inanmıştı ki, Türkiye ile yetinmeyerek hayallerinin sınırını, daha doğrusu sınırsızlığını dünya çapında genişletmişti. Ama Allah'ı var, bu arada eşini dostunu unutmamış, hepsine iyiliklerde bulunmuştu. Şücaettin daha o belediye başkanı iken Boğaz'da bir yer kapatmış, orada yasaya aykırı ama başkana uygun bir kafe açarak çok para kazanmaya başlamıştı. Sonra belediyeden alınan yol, kanalizasyon, kaldırım inşaatları gelmişti. Daha sonra aldığı arazilerde imar değişiklikleri yaptırarak siteler kondurdu. Abisi daha da yükseldiğinde devletten bölünmüş yol, köprü, viyadük ihaleleri aldı. Yine onun yardımıyla Orta Asya ve Arap ülkelerine açıldı. Kendisi de aynen abisi gibi baş döndürücü bir başarı asansörüyle çıkıyordu yukarı. Ülkenin sayılı zenginlerinden biri olmuştu. Her şeyi önce Allah'a, sonra işkembecide tanıştığı abiye borçluydu. Gece gündüz onun sağlığı, sıhhat ve afiyeti diyordu o, için dua ediyordu. Evladına onun ismini vermişti. Evinin en görünür yerinde abisinin, gülen, daha doğrusu gülmeyi pek beceremediği için güler gibi yapan, kocaman bir portresi asılıydı. İnşallah yakında oğlunu dillere destan bir düğünle evlendirdiği zaman nikah şahidi de o olacaktı. Geçenlerde abisinin ailesi için kendi ailesinin de kullandığı yeni çıkan şahane şampuanlardan bir paket göndermişti. Kendi eşi ve kızlarının da başı kapalıydı. Çocukluktan beri saçları hiçbir zaman güneş görmediği için bazı mineraller ve vitaminler eksik kalıyordu. İşte yeni şampuan bu eksiklikleri gideriyor, saçları besliyordu. Abisinin ailesi de yararlanmalıydı bu fenni buluştan. Bu arada Şücaettin Bey dünyanın temel gerçeklerini, yani hep bana, hep bana denmeyeceğini de öğrenmişti elbette. Başka türlüsü mümkün değildi. İdris Kurtoğlu babasına dua ediyor. Memur çocukları babalarının kaderini değiştiremiyor, yine memur oluyorlar. Üç kuruş maaşa talim etmekten kurtulmaları mümkün değil. Allah rahmet eylesin babam Kurtogli Osman'a. Kasabada onca saygı gören kaymakam, savcı, hakim, mal müdürü varken o köhne dükkanı açmış olduğu için bugün ben buradayım. İstanbul'un en büyük zenginleriyle aynı davette bulunuyorum. Eğer ailede iş yapma genleri varsa yapar, büyütürsün ama memur genleri varsa sadece memur olursun. İdris Bey düşüncelerinin burasında belki bininci kez o sevimli, iri burunlu, büyük kulaklı, uzun boylu babasını düşünürken gülümsüyor. Çünkü onun Karadeniz'e özgü hoş halleri, yaptıkları, söyledikleri aklına geliyor. Kurtogli Osman'ın etrafa neşe saçmak diye bir niyeti olmamıştı hiç. Aksine asık yüzlü, her şeyi ciddiye alan bir adamdı. Ama kafasının çalışma biçimi o kadar değişikti ki her davranışı, her sözü insanları gülmekten yerlere yatırırdı. Dağlar arasındaki kasabanın en sevileni kimdir der deseniz, herkes tereddütsüz onu gösterirdi. Buradaki en ters adam kimdir deseniz, yine onu gösterirlerdi. Dedesi Kurtogli Sinan ise en yüksek, göklere ser çekmiş gürgen ağaçlarına karakovan yerleştirmesiyle meşhurdu. Onun karakovanının üstüne hiç kimse çıkamazdı. Oralarda yaptığı balları kasabada dükkana benzer bir yıkıntıda satardı. Babası ölünce oğlu Kurtogli Osman da aynı işi sürdürmüştü. Ta ki bir gün şehirden gelen bir tüccar onu kadın giysileri satmaya ikna edene kadar. "Burayı biraz adam et," demişti tüccar. "Cam filan koy, ben de sana malları veresiye vereyim. Sen namuslu adammışsın, öyle söylüyorlar. Satınca ödersin." Böylece Kurtogli Osman, Karadeniz cesaretiyle hiç anlamadığı manifatura işine dalmış oldu. Tüccarın sandıkla gönderdiği yeşil hırkaları, orlon kazakları, kareli etekleri satmaya başladı. Başlangıçta her malın kaç liraya satılacağını, ne kadarını kendisine vereceğini tüccar söylüyordu ama zamanla Kurtogli bu işe alıştı. Kasabanın kadınları renkli şehir mallarına bayıldılar. Dükkanı hiç boş kalmadı. Yalnız kadınların çoğu malları veresiye alıyor, ya taksite bağlıyor ya da kocalarının ellerine fındık, çay, bal vesaire gibi ürünlerden para geçecek dönemi bekliyorlardı. Böylece aileye ticaret yolu açılmıştı. Kurtogli Osman kalp krizinden ölünce dükkanı işletme görevi de şehirde okumakta olan İdris'e kaldı. İdris Kurtoğlu tahsilini yarım bırakıp kasabaya döndü. Babası camideki kasaba halkının üç kere tekrarladığı "iyi bilirdik" sedalarından sonra ıssız köy mezarlığındaki suskunlar arasına katıldı. İdris birkaç gün sonra dükkanı devralınca ilk işi veresiye defterine bakmak oldu. Çünkü neredeyse bütün kasaba halkının babasına borçlu olduğunu biliyordu. Ama defter onu hayatının belki de en büyük hayal kırıklığına uğrattı. Babası kargacık burgacık bir yazıyla şöyle şeyler yazmıştı: "Yeşil kazak, 300 lira, 25 lira alindi, koca götlü gari. Pembe şal, 220 lira, 100 lirası alındı, koca memeli gari. Kırmızı esvap, 280 lira, 150 lirası alindi, uzun zayıf gari." İdris'in hayret dolu bakışları altında liste böyle uzayıp gidiyordu. Borçlu kadınların kimi koca götlü, kimi iri memeli, kimi uzun, kimi kısa, kimi zayıf, kimi şişmandı. Sadece bir tanesine gönlü düşmüş olmalıydı ki güzel gözlü Gary yazmıştı. Bu tariflerden bir şey çıkarabilmek mümkün değildi. Kimseye bir şey söylemedi ama günlerce kasabanın kadınlarını yan gözle izledi durdu. Birçok koca götlü vardı, iri memeli de, uzun da, zayıf da. Bir iki kişi uğrayıp taksit ödedi ama böyle götürmesi mümkün değildi. Dükkan batardı. Bunun üzerine kahvede erkeklere bir öneride bulundu. Babasından veresiye mal alanlar bütün borçlarını kapatırlarsa aldıkları her şey yarı fiyatına gelecekti. Borcun yarısını silecekti. İdris Kurtoğlu bu duyurunun faydasını ertesi günden itibaren görmeye başladı. Çünkü hasat zamanıydı. Herkesin eline para geçmişti. Borcun yarısının silinmesi alıcılar için iyi bir şeydi doğrusu. Böylece İdris Kurtoğlu dükkanı batmaktan kurtardı. Goca götlülerin, iri memelilerin kimler olduğunu öğrendi ve kasaba halkı da İdris'in el yordamıyla bulduğu sezon sonu indirimi uygulamasıyla tanışmış oldu. Bu başlangıç olmasaydı İdris Kurtoğlu tekstil alanında bu kadar ilerleyemez, İstanbul'a gelerek en büyük Avrupa şirketlerine fason diken fabrikalar kuramaz, bu zenginler arasına karışamazdı. Bu yüzden hep Allah razı olsun Balcı Kurtogli Sinan'dan, Allah razı olsun Kurtogli Osman'dan ve koca götlülerden diye dua etmeyi alışkanlık haline getirmişti. O veresiye defteri de hala şirket kasasındaydı. Gazeteci Arif Tozan kül yutmuyor. Yarınki köşe yazımda bu daveti anlatmalı mıyım acaba? Bilemiyorum ki. Eskiden böyle yazıları zevkle okuyordum illet ama şimdi bir öfke modası başladı. Kıyak yemek, kıyak gezi, kıyak uçak bileti diyerek her şeye kızıyor okurlar. Belki de kendilerinin çektiği sıkıntılar artarken gazetecilerin hayatın güzelliklerini yaşamasını kıskanıyorlar. Ama bu otelden söz etmemek de olmaz. Hem davet sahiplerine ayıp hem de bundan sonraki ağırlamalar, indirimli odalar tehlikeye girer. En iyisi bu olayı ekonomiye katkı olarak ele almak. Buna bir de yabancı sermaye girişi eklenirse ülkenin çıkarları gündeme gelir, buna da kimse sesini çıkaramaz. Arif Tozan çalıştığı gazeteye ofset çırağı olarak girmiş, zamanla yükselmiş, gazetenin dağıtım, insan kaynakları gibi çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra halkın dertlerini dinleyip yansıtacağı bir köşe açılmıştı ona. Kurnaz bir insandı. Yazarlık deneyimi yoktu ama gerçek yazarların kibrine gıcık olarak odunu koysam yazar yaparım diyen daha büyük egolu patron sayesinde bir köşeye kavuşuvermişti. İlk başta arkadaşları yardım ettiler, sonra kendisi de alıştı. Şu D'leri, dağları nasıl yazacağını hala bilemiyordu ama olsun. Herkes böyleydi artık. Zaten yazılar ne kadar basit olursa o kadar çok okunuyordu. Zamanla ünlü oldu. Çünkü çalıştığı bol resimli, bol renkli gazetenin politikasına uygun olarak halkın anlayabileceği gibi yazıyordu. Zaten başka türlüsü elinden gelmezdi. Hatta Türk basınına bulaşıcı hastalık gibi yayılan, en ciddi gazete yazarlarının bile öykündüğü bir tarz yaratmıştı el yordamıyla. İnsanların paragraf ve blok halinde yazıları okumadığını fark etmişti. Nereden mi? Kendinden elbette. Daha bakarken bile içini sıkıyordu böyle yazılar. Bu yüzden köşe yazılarını şöyle yazıyordu örneğin. Otobüse bin, vapura bin, oradan in, metroya bin. Hepsi kalabalık, hepsi mahşer gibi. Bu gidişin sonu ne olacak? Bu şehir daha kaç kişi alacak içine? Geçenlerde televizyonda dinledim. Osmanlı atalarımız zamanında elini kolunu sallayan giremezmiş bu şehre. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken ne demişti? İstanbul'a girmek için vize mecburiyeti olsun demişti. İşte devlet adamı, işte plan, işte program. Hadi yetkililer, hepinize sesleniyorum. İstanbul için bir tedbir alın. İş geçmeden, iş işten geçmeden. Yoksa bu milletin ahını alırsınız. Bu yöntemle konuşur gibi yazdığı yazılar dillere düşer, herkes tarafından beğenilirdi. Kimi zaman futbol üstüne yazardı, denk getirirse de fazla suya sabuna dokunmadan siyaset üstüne. Bazen kızdığı bir futbol kulübü çalıştırıcısına gazetecilik deyimiyle çakar ve yazıyı şöyle bitirirdi. "Hoca, hoca, top yuvarlaktır derler. Üstüne basarsan seni de yuvarlar ha. Hem de cehennemin dibine. Dost acı söyler. Ben uyarmış olayım da. Son pişmanlık ele geçmez." Parantez içinde, aslında son pişmanlık fayda vermez demek istiyordu. Takım o hafta yenilmişse hocaya kızan taraftar Arif Tozan'a kutlama mesajları yağdırırdı. "Ellerin dert görmesin hocam" mesajları Arif Tozan'ın hoşuna giderdi elbette. "Hay ağzını öpeyim" mesajlarından da. Futbol fanatiği oğlanlar gözünün önüne geldiği için midesi bulanırdı. Bu üslup Türk basınında o kadar tutmuştu ki kendisi gibi alaylı olmayan, üniversite mezunu, yabancı dil bilen ciddi yazarlar bile yazı biçemlerini değiştirmişlerdi. Örneğin eskiden bir konuyu şöyle yazarlardı. Kürt sorununda çözüm sürecinin ulaştığı bu yeni aşamada Ankara'nın kendisine düşen görevi yerine getirmesiyle ilgili kuşkular giderek artıyor. Yaklaşan bahar aylarıyla birlikte zorlu kış koşullarının biteceği, bu yüzden dağdaki gerillanın hareket kabiliyetinin artacağı düşünülürse, çatışmasızlık ortamının sürdürülebilmesi için hükümetin daha önce üzerinde mutabık kalınan yol haritasındaki ev ödevini yerine getirmesi ve gerekli adımları atması şart. Ne var ki bu kadar basit tümceler bile okunmuyordu artık. Halk her gün dozu artırılan bir uyuşturucu gibi en ciddi konuların bile sloganlarla yazılmasına alıştırılmıştı. İster istemez şöyle yazmaya başladılar. Havada bahar kokusu var. İstanbul'da ağaçlar çiçeklenmeye başladı. Kazancakis'in dediği gibi erik ağacı tependen tırnağa çiçek açarak konuşuyor. Baharın ve Nevruz'un hepimize sevinç getirmesi gerekir değil mi? Ne gezer? Çevremdeki herkes keyifsiz, umutsuz. Çünkü kimse hükümete güvenmiyor. Güneydoğu'daki Sarp Dağların karı eriyor, yollar açılıyor. Gerilla bu yollardan geri dönecek. Peki bu durumda çatışmasızlık süreci nasıl devam edecek? Ya tekrar analar ağlarsa? Yazık olur. Bunca emeğe yazık olur. Havada bahar kokusu var ama benim içimde kuşkular. İçim sıkılıyor. Yabancı yazarlardan yapılan alıntılar işe bir kalite katıyor. Bu yazılar da beğeniliyordu ama Arif Tozan'ınkiler kadar değil. Çünkü o halk adamıydı. Halkla aynı dili konuşuyordu. O kadar ünlü olmuştu ki sokağa çıktığında daha çok alt tabaka "Arif abi kurban olayım sana" diye sevgi gösterilerinde bulunur. Büfeciler "Arif abi bir ayranımı iç" diye haykırırdı. O da adamcağızın gayretini boşa çıkarmak istemez, ikram edilen şeyi mutlaka kabul ederdi. Adaylığını koysa vekil seçileceğine kimsenin kuşkusu yoktu. Ah bir de bu akşam o sofrada önüne getirilen, içinde limon dilimi yüzen suyun ne işe yaradığını bilebilse. İçsen içilmez çünkü su bardağı değil küçük porselen bir kaba konmuş ama belki de sosyetede adet böyledir. Yemek arasında içilen limonlu suyu böyle getiriyor olabilirler. Minik kaba alıp suyu içiyor. Bir süre sonra çevresindekilerin o kaba parmaklarının ucunu batırıp ellerini temizlediklerini, sonra da kocaman kolalı patiska peçetelere kuruladıklarını görüyor. O zaman limonlu suyun ne işe yaradığını anlıyor. Acaba kendisini gören olmuş mudur? Aman canım, diyor kendi kendine. Görseler daha bile iyi. Biz halk adamıyız. Babamızın evinde mi gördük bunu? Ötekilerin de görmediğine emin. Ne diyordu o reklam? Yok birbirimizden farkımız. Kül yutmaz Arif Tozan'a göre o masadakilerin de, o salondakilerin de hepsinin dedesi, ninesi köylü. Bu yüzden nefret ediyorlar köylülerden. Kendi geçmişlerini hatırlattıkları için. Ama bu yanında oturan uzun bacaklı yosma gibileri Rumeli köylüsü. Anadolu'dan böyle bacak çıkmaz. Allah için güzel haspa. Ayrım sonu, sayfa 255.